Ayırım 8, sayfa 90. 4. Moskova. Londra'da pazartesi sabahı Lord Geoffrey Drake, dairesinde ölümcül bir tezgahın maşası olarak seçilen Jessica ile şehvet oyunlarına kalkıştığı dakikalarda, doçent doktor Sinan Koru, yanında mihmandarı Nikita Stavinslavski ile Moskova Üniversitesi'nin geniş koridorlarında sempozyumun ilk toplantısının yapılacağı salona doğru yürüyordu. Moskova Üniversitesi tahmininden de büyük ve görkemli çıkmıştı. Koridor boyunca karşılaştığı öğrenciler kesinlikle batılı öğrencilerin sosyal düzeyinde görünmüyorlarsa da yeni rejimin getirdiği serbestlik içinde daha rahat ve daha güler yüzlüydüler. Gençlerin giydiği blue jeanler ilk bakışta dikkatini çekmişti. Rusya'da toplumun her kesimindeki farklılaşma açıkça görünüyordu. Sinan otelindeki ilk geceyi hiç de rahat geçirmemişti. Doktor Yelisev'in kendisine söylenenden erken ortaya çıkması, içten ve samimi davranışları, romantik yaklaşımı genç adamı etkilemişti. Kendi kimliği ve ailesi hakkındaki açıklamalardan sonra kadının girdiği durgunluk safhası ve birden içine kapanan ruh durumu bir muammaydı. Yatağında çok düşünmüştü bunu Sinan. Sanki kendisinden farklı bir tepki bekler gibiydi. Yorum yapamıyordu. Bilmediği bir geçmiş hakkında ne diyebilirdi ki? Sabaha kadar yatağının içinde dönüp durmuş, Tatiana ile geçirdiği gecenin defalarca yorumunu yapmaya bir sonuca varmaya çalışmıştı. Sonra da kendisine bu görevi yükleyen MIT ajanlarına bozulmuştu. Bilgi yetersizliği vardı. Onun gibi tamamen amatör bir insana böyle tehlikeli bir iş verilirken biraz daha yardımcı olunması, hiç olmazsa başı sıkıştığında müracaat edebileceği bir kaynak ajan gösterilmeliydi. Ne yapacağını şaşırmıştı Sinan. MIT elemanlarının çizdiği yolda aksama vardı. Tatiana daha ilk günden karşısına çıkmış ve planı bozmuştu. FSB tarafından gözleniyorsa yaptığı Sinan'a göre çok anlamsız bir teşebbüstü. Daha doğru dürüst kızın ne olduğunu ve neyin peşinde koştuğunu da bilmiyordu. Dün gece hep bunu düşünmüştü. Gerçekten de Tatiana kimdi? Bilimsel kariyerinin altında ne vardı? MIT'e yardımcı olduğuna göre Rusya aleyhine çalışan biri olmalıydı. İnsanın kendi vatanı aleyhine çalışması, sebep ne olursa olsun, korkunç bir şeydi. Üniversite koridorları ve arkasından girdikleri toplantı salonu Sinan'ı biraz düşüncelerinden arındırdı. Mesleki merak ve heyecanı geçici de olsa bir süre beynindeki soruları sildi. Salonda en az 200 kişi mevcuttu. Yeterince büyük bir yerdi ve çeşitli milletlerden 20 kişi tebliğler sunacak, yeni ilmi iddialar ortaya atacaktı. Sinan, Nikita ile yan yana oturdu. Önlerinde duran spontane çeviri cihazının kulaklıklarını başlarına geçirdiler. O an kürsüde Belçikalı bir profesör toplantının ilk konuşmasını yapmaya başlamıştı. Sinan, açılışı kaçırdığı için hayıflandı. Konuşmacı, şişman, kel kafalı ve cin gibi bir adamdı. Mikrofona fazla bağırarak konuşuyordu. Boynunda puantiye bir papyon vardı. Adamın anlattıkları Sinan'a yeni bir konu olarak cazip gelmedi. 10 dakika sonra sıkılmıştı. Yanında oturan Nikita'ya baktı. O da esnememek için kendini zor tutuyordu. Mihmandarının gözleri kanlanmıştı. Belki dün gece resepsiyonda bedava içkiyi bulunca çok kaçırmıştır diye düşündü. Toplantıya vaktinde yetişememelerinin asıl sebebi kendisine almaya gelmesindeki gecikmeydi. Ama Sinan bunu fazla dert etmedi. Bir süre sonra gözleriyle salonu taramaya başladı. Tatiana'yı arıyordu. Kızı bir türlü göremedi. Ama doktorun mutlaka burada olması gerekirdi. Bir ara uyumamak için kendini zor tutan Nikita'ya sormayı düşündü. Sonra hemencecik vazgeçti. Tedbirli bir davranış olmazdı bu. Her ne kadar Tatiana mihmandarın sağlam ve güvenilir biri olduğunu söylemişse de açık vermek istemiyordu. Nikita bu merakını çeşitli şekillerde yorumlayabilirdi. Dün gece Tatiana ile konuşmasını mutlaka görmüş olmalıydı. Ama bu sabah salona gelirken o konuda tek kelime sormamıştı. Ön sıralarda oturan parlak siyah saçlı bir kadını Tatiana'ya benzetmişti. Emin olamadı. Boynunu sağa sola uzatıp görmeye çalıştı. O değildi. Sonunda Tatiana'nın salonda bulunmadığına kanaat getirdi. İkinci ve üçüncü konuşmacıların sunduğu tebliğler de Sinan'ın pek ilgisini çekmedi. Dördüncü konuşmacı Cezayirliydi. Onun tebliğinden sonra öğle yemeği için ara verilecekti. Elindeki programa göre yemek üniversitede yenecekti. Her konuşmacı arasında 10 dakikalık bir ara veriliyordu. Cezayirli profesörün konuşmasından önce Nikita bir bahane uydurup yanından kalkmıştı. Sonra da geri dönmemişti. Sağına soluna bakındı. Arka sırada İngiliz profesör Samuel Lewis oturuyordu. Onunla geçen Haziran'da İstanbul'da yapılan böyle bir sempozyumda tanışmıştı. Gerçekten bilgili bir tarihçiydi. Göz göze geldiler. Profesör Lewis de kendisini anımsamış olmalıydı. Oturduğu yerden dostça el salladı. Yemek arası verildiği zaman Sinan kalabalıkla beraber ayağa kalktı. Yemek salonunun nerede olduğunu bilmiyordu fakat o da önden giden kafileye katılarak yürümeye başladı. Bir ara fırsatını bulup Doktor Lewis'le de konuşmak istedi. Çünkü Moskova'dan sonra da Londra'ya geçip ikinci bir tebliğ sunacaktı. İngiliz meslektaşı arkalarda kalmıştı. Nasıl olsa bir fırsatını bulur ve görüşürüm diye düşündü. Daha burada iki dolu dolu günü vardı. Geniş bir merdivenden alt kata iniyorlardı. Sinan bir ara merdiven sahanlığında duyduğu tatlı bir sesle irkildi. Sesi hemen tanımıştı. Başını çevirip arkasına baktı. Tatiana iki meslektaşı ile merdivenlerden iniyordu. Koltuğunun altında kalın bir klasör taşıyordu. Sırtında kumlu bir ceket, ayaklarında kalın botlar vardı. Makyajsız olmasına rağmen yanakları al aldı. Sanki soğuk karlı havadan binaya yeni girmiş gibi. Sinan başını önüne çevirdi. İçine bir merak kaplamıştı. Acaba şimdi yanıma gelecek mi diye düşünmeye başladı. Yoksa dün geceki o yarım kalan konuşmalardan sonra Tatiana o ilgisiz davranışlarına devam mı edecekti? Az sonra anlaşılırdı. Yemek salonu özel bir bölümdü. 200 kişiyi ağırlayacak şekilde masalar yerleştirilmişti. Herkes rastgele oturmaya başladı. Sinan yine göz ucuyla arkasından yemek salonuna giren Tatiana'yı izledi. Belki bir yolunu bulur onları atlatarak yanıma gelir diye umuda kapıldı. Kız ayakta durmuş, hala bilim adamlarıyla konuşmaya devam ediyordu. Yanlarından ayrılacağını anladı. Yoksa konuşmayı bu kadar ayaküstü uzatmazdı. Fakat Tatiana ummadığı bir şeyi yaptı ve misafirleriyle beraber ilk bulduğu yere oturdu. Sinan bozuldu ama yapabileceği bir şey yoktu. O da kızın karşısına rastlayan bir iskemleyi çekerek yerleşti. Kızı adeta göz hapsine almıştı. Tatiana hiç de dün geceki gibi durgun ve kabuğuna çekilmiş bir ruh halinde değildi. Yanındaki bilim adamlarıyla neşe içinde konuşuyor, zaman zaman da onların şakalarına ölçülü kahkahalar atıyordu. Fakat bir kerecik bile olsun bakışlarını kendisine çevirmemişti. Sinan belki taktik gereği böyle davranıyor diye düşündü. Sonra toparlanarak kıza dikkatle bakmaktan vazgeçti. Bu Rusya'daki ilk yemeği sayılırdı. Dün geceki resepsiyonda yalnız içki içmiş, önündeki ordör tabağından sadece bir lokma, üzerinde ekşi krema sürülmüş salamura mantarı ağzına atma fırsatı olmuştu. Otelde yaptığı kahvaltı standart kontinental türdendi. Açlığını hissetti. Garsonlar önüne rastolnik diye berbat bir çorba getirmişlerdi. Balık çorbasıydı ve içinde iri kıyılmış salatalıklar yüzüyordu. Misafirlerin tercih hakkı yoktu. Sinan yüzünü buruşturarak birkaç kaşık attı ağzına. Hiç hoşlanmamıştı. İkinci yemek olarak sunulan Beef Stroganoff daha güzel bir dana bifteğiydi. Onu zevkle yedi. Yemeğin yanında az alkollü, kvas denilen, büyük küçük herkesin içtiği tatlı bir içki ikram edilmişti. Maden suyu gibi bir şeydi. Yemek esnasında Sinan bir kere daha başını kaldırıp karşı masadaki Tatiana'ya baktı. Yemek salonu çok büyüktü ve masalar tam ortaya U biçimi dizilmişti. Uçlar arasında da epey mesafe vardı. Bir an göz göze geldiler kızla. Tatiana'nın kendisini izlediğini fark etti ama bakışlar karşılaşınca kız hemen kendi bakışını yine başka tarafa çevirmiş ve baktığını hissettirmemeye çalışmıştı. Normal diye düşündü Sinan. Anlaşılan son güne yani gizli evrakı eline tutuşturuncaya kadar Tatiana bu mesafeli davranışlarına devam edecekti. Bunun için kıza sitem edemezdi. Ne var ki Sinan kendisinin bile şaştığı bir burukluğu hissediyordu içinde. İçinden taşan bir duygu ona yaklaşmak, yanında olmak, konuşmak hatta dokunmak isteği veriyordu. Saçmalıyorum galiba diye mırıldandı. Anlamsız bir heyecandı bu. Mantıksız ve de yersiz. O nispetle de tehlikeli. Tatiana'yı ne bir öğretim görevlisi ne de bir kadın olarak düşünemezdi. O sadece yüklendiği görevin bir parçasıydı. Aklını başına toplamalıydı. Masadan önce Sinan kalktı. Yanındakilerle konuşan Tatiana'ya bakmadı bile. Dönüş yolunu biliyordu. Konferans salonuna tek başına dönebilirdi. Merdivenlere doğru yürüdü. Nikita da ortalarda görünmüyordu. Tam merdiven sahanlığına vardığında arkadan yetişen Tatyana'yı fark etti. Yanında yemekte birlikte oldukları yabancı öğretim üyelerinden biri vardı. Sinan adımlarını yavaşlattı. Tam aynı hizaya geldiklerinde kız sanki kazara olmuş gibi genç adama çarptı, sonra ona dönerek "Affedersiniz," diye mırıldanarak özür diledi. Çok kısa bir an siyah parlak gözlerinde ışıltılar parladı. Şayet Sinan kendini o gözlerdeki bakışlardan ayırabilse, Tatyana'nın avucunun içinden uzattığı ufak kağıt parçasını daha rahat görebilirdi ama fark edemedi. Hayranlıkla kıza bakmaya devam etti. Kızın kaşları çatılmıştı. Sinan neden sonra yüzündeki ifadeden bir şeyler anlatmaya çalıştığını hissetti. Kalbi güm güm atmaya başlamıştı Sinan'ın. Basit bir pardon demekle geçiştirilecek çarpmayı büyütüyordu Tatyana. Kızın ince uzun parmakları eline değince uzattığı kağıdın da farkına vardı. Aptalca sırıtarak "Önemi yok, bir şey değil" gibi Türkçe birkaç kelime fısıldadı. Ama küçük pusulayı avucu içine almayı becermişti. Nefesi tıkanır gibi oldu. Bu gizli iletişimdi. Casusluk olayı galiba şimdi başlıyordu. Salondaki yerini alınca Sinan ilk iş olarak cebine attığı küçük kağıt parçasını çıkarıp okudu. Yemekhaneden çıkan misafir öğretim üyeleri yavaş yavaş yerlerine dönüyorlardı. Salon henüz oldukça boş sayılırdı. Tenha bir yere oturdu. Her iki yanında da kimse yoktu. Tatyana'nın notuna hemen bir göz attı. Türkçe yazmıştı kız. İfadesi kusursuz ve kısa metin düzgün kaleme alınmıştı. Bir davetti bu. Kız bu defa evine çağırıyordu kendisini. Notta evinin adresi ve Moskova'nın yabancısı olduğu için takip edeceği yol krokilerle en ince detayına kadar işaret edilmişti. Gideceği yeri bilmiyordu tabii ama nasıl olsa bulacağını düşündü. Lakin en alt satırı okuyunca keyfi kaçtı birden. "Dikkat! FSB tarafından takip ediliyorsun," yazıyordu. Telaşa kapıldı Sinan. Huylanarak etrafına baktı. Federal Güvenlik Servisi nasıl izini bulmuştu acaba? Bu ana kadar hiç açık verdiğini sanmıyordu. Üstelik hep şüphe ve ürkeklik içinde bulunduğundan devamlı çevresini de kolluyordu. Peşinde kimseyi de fark etmemişti. Endişelendi. Ne de olsa bir amatördü. Hatta ne amatörü, ömrü hayatında bu tür işlere hiç karışmamış biriydi. Acaba bu salonda dahi FSB ajanları bulunuyor muydu? Neden olmasın diye düşündü. Yığınla yabancı vardı sempozyumda. Ajanların kuşku duydukları öğretim görevlilerinin peşlerine düşmeleri kadar doğal ne olabilirdi? Demek kız bir şekilde takip edildiğini öğrenmişti. Kafasını çalıştırdı. Kendilerinden şüphelenmelerine sebep verecek tek olay dün geceki tekne gezisiydi. FSB zaten Tatyana'yı göz hapsine almıştı. Bu durumu İstanbul'daki MİT ajanlarından öğrenmişti. Kızın da bilmesi gerekirdi. Sonra aklına mihmandar Nikita geldi. Hafif bön görünüşü altında o adamda hoşlanmadığı bir yan vardı. Saflığı numara olabilirdi. Sık sık kendisini yalnız bırakıyordu. Ona karşı biraz daha dikkatli olması gerektiğini kavradı. İnkar etmenin anlamı yoktu. İçini korku kaplamıştı. Kağıt parçasını cebine tıktı. Öğleden sonraki konuşmaları takip edemeyeceğini anladı. Kalbi güm güm atıyordu. Sadece korkuyor muyum diye düşündü. Hayır, içindeki heyecan galiba biraz da güzel Tatyana ile evinde geçireceği dakikalarla ilgiliydi. Notta saat 7'de gelmesini istemişti kız. Sempozyumun öğleden sonraki kısmı saat 5'e kadar sürdü. Son konuşmacı kürsüye çıkarken Nikita Stanislavski de yanına geldi. Bozuk İngilizcesiyle kendisiyle yeterince meşgul olamadığına dair bir şeyler mırıldandı ve otele dönüşünde kendisine ihtiyacı olup olmadığını sordu. Sinan artık mihmandara ürkek ve şüpheci nazarlarla bakıyordu. Teşekkür edip reddetti. Otele yalnız dönebileceğini ve bu arada turistik ufak tefek eşyalar almak istediğini söyledi. Nikita adeta memnun olmuştu. Ona nerede alışveriş yapabileceği konusunda bazı tavsiyelerde bulundu, adresler verdi. Yarın sabah da otelden kendisini alacağını söyleyerek yanından kalkıp gitti. Neyse onu başımdan savdım diye düşündü Sinan. Ama bundan sonra özellikle dikkat edeceği kişilerin başında geliyordu. Tatyana'nın ona güvenmesi büyük yanılgıydı. Üniversiteden çıktığında soğuktan titredi. Kar yağışı hiç durmadan devam ediyordu. Elindeki nota tekrar bir göz attı. En yakın metro istasyonu az ilerideki Akademi Ceska'ydı. Notta da Tatyana metroya oradan bineceğini işaret etmişti. Sinan neden önce bir taksi tutup gitmediğini düşündü. Böylece hem zamandan kazanmış hem de elindeki karışık plandan kurtulmuş olurdu. Sonra bunun daha sakıncalı olduğunu kavradı. Bindiği taksi şayet peşinde birileri varsa çok rahat takip edilebilirdi. Oysa metronun kalabalığında kendisini kaybettirme şansı daha yüksekti. Metro istasyonunu bulmak hiç de zor olmadı. Saat 5 sularında bile üniversitede hala öğrenciler vardı ve çıkanlar akın akın en yakın istasyona yürüyorlardı. Sadece onların peşine takılmak yeterli oldu. İstasyona geldiğinde duvardaki panoda herhalde turistler için asılmış olduğunu sandığı geniş bir Moskova metro planı buldu. Önce bulunduğu yeri aradı. Tatyana gerek bineceği gerekse ineceği istasyonların adlarını Kiril alfabesiyle yazmıştı. Bulmakta zorlanmadı. İneceği durak üçüncüydü. Neyse ki aktarma yapmak zorunda kalmayacaktı. İstasyona gidince kasa denilen bilet gişesine yürüdü. Daha şimdiden etrafına bakınıyor ve çevresinde şüpheli kişiler arıyordu. Bir süre sonra bundan vazgeçti. İstasyon öylesine kalabalıktı ki kesif insan seli arasında herhangi kuşkulu birini bulması adeta imkansızdı. Ayrıca şu ana kadar kendisiyle ilgilenen biri de gözüne çarpmamıştı. Kasadan sarı metro jetonunu aldı. Metro ağı çok iyi çalışıyordu. Sinan şaşkınlıkla hemen hemen her iki dakikada bir yeni bir seferin olduğunu gözlemledi. Henüz 7'ye kadar vakti vardı. Randevuya tam vaktinde gitmek istiyordu. Yalnız 3 durak sonraki istasyona kaçta varacağını bilmediğinden ilk gelen sefere atlamaya karar verdi. Kiril alfabesiyle yazılı istasyon isimlerini okumasına imkan olmadığından durakları saymaya karar verdi. Tatyana'nın evinin bulunduğu durakta indiğinde etrafı biraz yadırgadı. Burası yüksek ve yoğun apartman bloklarının yükseldiği bir iskan sahasıydı. Binalar genellikle eski ve bakımsızdı. Efremova Ulista, Tatyana'nın oturduğu sokağın adıydı. Sokağı da buldu. Bütün sokaklar birbirine benziyordu. Blok numarası 12 idi. Hayret diye düşündü. Üniversite meydanındaki ve metro merkezlerindeki o muazzam kalabalık burada birden yok olmuştu. Etraftaki insan sayısı hemen hemen yok denecek kadar azdı. Saatine baktı. 7'ye 20 vardı. Kapının zilini tam 7'de çalmak istiyordu. Takip edilmediğinden emin olmak istediğinden bu süreyi çevreyi kolaçan ederek geçirebilirdi. 12 numaralı bloğun önünde durmadı. Gireceği yeri nasıl olsa tespit etmişti. Sokağın sonuna doğru yürüdü. Moskova'yı batı kentlerinden ayıran bir fark da halkın ekonomik seviyesindeki genel düşüklüktü. Bloklar önündeki özel araba sayısı dikkat çekecek kadar azdı. Hele şehrin bu kısmında trafik yok denecek gibiydi. Moskova'da karanlık erken basıyordu. Her taraf çoktan zifiri karanlık olmuştu. Merkezler iyi aydınlatılmakla beraber sokak içlerindeki elektrik direkleri yetersizdi. Bu nedenle Sinan birden az ilerisinde çok iri cüsseli bir adam görünce irkildi. Aralarında en az 30 metre vardı fakat devasa adamın alacakaranlıkta silüeti korkunçtu. Buraya gelmeden önce Rusya'da gasp, soygun ve hırsızlık olaylarındaki suç oranının ekonomik nedenlerle inanılmaz derecede arttığını öğrenmişti. Bir an heyecana kapıldı. İri adamın yanında normal cüsseli bir arkadaşı daha ortaya çıktı birden. Henüz aralarında yeteri kadar mesafe varsa da garip çiftin dikkatle kendisine baktıklarını gördü. Nedense aklına önce soygun vakası geldi. Ne de olsa yabancı olduğu giyiminden hemen anlaşılıyordu. Yüklendiği gizli misyonu daha sonra anımsadı Sinan. Öncelikle bunu düşünmesi gerektiğini fark etti. Belki de bu adamlar FSB'ye mensuptular. İki adam da yerlerinden kımıldamamışlardı. Adamlardan huylanan Sinan hiç tereddüt etmeden karşı kaldırıma geçti. Şu sıra başının derde girmesini istemiyordu ama iyice huylanmıştı. Başka bir yöne gidiyormuş gibi adımlarını hızlandırdı. Az sonra nefes nefese kalmıştı. Başını çevirip geriye bakmaktan korkuyordu. Birkaç sokak yürüdü. Derin bir sessizlik vardı sokaklarda. Bembeyaz karın bu kadar ürkütücü olduğunu hiç düşünmemişti. Gittiği istikameti bilmiyordu ama hala sitenin sokakları içinde dolaştığını biliyordu. İki adama bir daha rastlamadı. Belki bir tesadüftü ya da adamlardan anlamsız şekilde ürkmüştü. Tamamen masum iki kişi de olabilirlerdi. Beyni hep takip edildiği düşüncesiyle meşgul olduğundan şüphelenmişti. 20 dakika avare şekilde karla kaplı sokaklarda dolaştıktan sonra yeniden Efremova Ulitsa'ya geldi. Tam 12 numaralı bloğun önünde durarak etrafına bakındı. Kimsecikler yoktu. Rahatladı biraz. Gideceği daire 3. kat 14 numaraydı. Notta öyle yazılıydı. Binada gerçi eski bir asansör vardı ama Sinan merdivenleri tercih etti. Kapının zilini çalarken heyecanı son haddine varmıştı. Ayırımın sonu. Sayfa 101.